Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte mühim şeyler yapacağız bu hafta. Geçen hafta Dünya Nereye Gidiyor üzerine yapmıştık. Kurumların çöküşünden söz etmiştik. Yeni organizasyon modelleri, biçimleri üzerine birazcık konuşmuştuk. Programın altına Alp bir değerlendirmede bulundu. Gençlerle ilgili olarak 25 yaş altının gençlerinin durumunu, onların zihinsel becerilerindeki teknolojiye dayalı becerilerinin ne olduğunu, nasıl etkilediğine dair biraz da bunu konuşalım istiyoruz şimdi. Gençler nereye gidiyor diye. Gerçi Alp'in değerlendirmesinin altında başka yorumlar da gelmiş. Onlar da o görüşe katılmışlar büyük oranda. Özellikle Özgür, kendisi de belli ki öğretmen. O da aynı şeyleri doğrulamış yani. Mantık zinciri kurmak ve çağrışım yapmak yönünde becerilerin düştüğüne katılıyorum diyor. Alp'in yaptığı tespite uygun olarak.
Evet. Gençlik nereye gidiyor? Yaşlanmaya gidiyor yani. Allah'ın emri.
Bizim halimizden belli diyorsun.
Şimdi bu gençlik nereye gidiyor konusunda çok Alp'in de işaret ettiği gibi hani çok şey var. Galiba nesil çatışmasından da kaynaklanıyor olan filan falan acaba ondan mı kaynaklanıyor diye sorulan ama çok özellikle bizim neslin çok ciddi bir aşağılaması var gençliği. Ben burada iki türlü hatanın yapıldığını, mantık hatasının yapıldığını düşünüyorum. En az iki türlü. Başka da vardır da. Birisi şu. Şu anda 20 yaşında olan birisi 40 yaşına geldiğinde şimdiki gibi davranmayacak. Hiçbirimiz 30 yaşındayken 18 yaşındaki davrandığımız gibi davranmadık yani. Dolayısıyla şimdi 18-20 yaşında olan birinin şimdiki tutumlarının sanki hayat boyu geleceği varsayımıyla bir akıl yürütülüyor ise bu absürt. Absürt olduğu aşikar değil mi? Yani sonuçta herhangi bir sorumluluk üstlenmemiş bir insanın hayatla ilişkisiyle bir sorumluluk üstlenmek zorunda kaldığındaki ilişkisi arasında olağanüstü fark olur. Zaten de insanlar zaman içinde olgunlaşırlar. Hamlıkları gider peyderpey. Dolayısıyla şimdiki hamlıkları ilelebet devam edecek şeyler gibi kabul etmek de bir mantık hatası var yani. Birinci söyleyeceğim bu. Asıl önemli önemsediğim ikincisi. İkincisi şu. 1930 yılında Kastamonu'da diyelim ki işte 18 yaşın altında, 20 yaşın altında Kastamonu vilayetinde yani. Diyelim ki 40 bin kişi, hadi 50 bin kişi yaşıyor idi. Bu 50 bin kişinin 48 bin, 49 bin bilmem kaçı herhangi bir iz bırakmadan hayatta, dünyada herhangi bir iz bırakmadan hayatını tamamladı. Aralarından bir işte 50-100 kişi Kastamonu Ticaret Lisesi'ne falan muhtemelen işte okudu. Hani atıyorum bunları Kastamonu'yu bildiğimden değil yani. O Kastamonu Ticaret Lisesi'nde okuyanların işte birileri belki öğretmen oldu. Belki bir tanesi de şair oldu. Ve biz bugün o tarihlere baktığımız zaman o şair olmuş olan, o işte bilmem nerede mühendis olmuş olan, bilmem nerede vali olmuş olanları hatırlıyoruz. Onlar üzerinden o dönemin gençliği hakkında, vatanseverliği hakkında, işte birikimi hakkında, o dönemin okullarının nasıl insanlar yetiştirdiği hakkında falan böyle acayip geyikler üretiyoruz yani. Şimdi benim akranlarımda bunu çok görüyorum da, vay be 1940'larda Türkiye'de ne eğitim var ya. Türkiye'de ne eğitim varmış. Sen şimdi o bilmem hangi liseden mezun olmuş olanların işte bilmem hangi liseden mezun olmuş bin küsür kişinin içinden tırnak içinde adam olmuş. Beş kişiyi biliyorsun. Kalanları olmamış. Yani o eğer eğitim sisteminde böyle çok ciddi bir marifet olsamış hepsi matematikçi olurmuş yani.
Şimdi burada en meşhur 68 kuşağını överler, bir türlü bitiremezler. Bu 68 kuşağını oluşturan ya da oradaki eylemlere katılanların sayısı da 5 bin ile 10 bin arasında. Çok fazla değil yani o dönemde okuyan öğrencilerin. %10'lar civarında yani.
Ne güzel hatırlattın. Dün şimdi WhatsApp'ta düştü bir tane ben yaşlarda bir kadın böyle işte şey giyinmiş. Gençliğe hasretiyle giymiş renkli menkli filan. Yani kendisine hiç yakışmayacak bir kıyafetle, yaşına hiç yakışmayacak bir kıyafetle çıkmış böyle yukarıdan bir de aşağıdan bir çekimle 68 kuşağı işte neden 68 kuşağıydı? İşte okul şöyleydi de biz bunları böyle öğrendik de şöyle münazaralar yapardık da bize bir şey ezberletmezlerdi de işte şeyi Yavuz'un Ridaniye Seferi'nin nedenlerini, sonuçlarını falan falan söylemek zorundaydık da üstelik de buna yorum yapmak zorundaydık. Doğru veya yani nerede kardeş biz de okuduk o dönemlerde öyle bir şey olmadı yani. Masal anlatmayın yani. Yok öyle bir şey ve ayrıca da evet senin dediğin gibi bütün 68 kuşağın içinde hadi 5 bin 10 bin, 10 bini bu hikayeye katıldı. Hadi diyelim ki 50 bini yani bu hikayeye katılmayanların içinde birileri ciddi sanayici oldu. Yani ciddi dişe dokunur işler yaptılar. Öteki tarafta birileri atıyorum yani devlet planlama teşkilatında sahiden de o yapılmasa eksikliğini hissedeceğimiz türden işler yaptılar falan diyelim. Ya da ötekisi kaymakam oldu. 68'lilerle beraber sokağa dökülmemişti. Kaymakam oldu. Kaymakam olarak işinin gereğini layıkıyla yerine getirdi filan diyelim. Ama sonuçta bu 50 bin kişi. Ya kaç kişi vardı o kuşakta, o tarihlerde? İşte 18-20 yaş arasını sadece 22 yaş arasını sayacak olsan yani diyelim ki 600 bin kişi vardı. Bunlar işte 50 bin kişiyi o kuşakta
Evet, öyle.
ne
Yani toplamın öğrenci gençliği, daha doğrusu gençliğin %10'u bile değiller. Öğrenci gençliğin de %10'u değiller o dönemdeki 68 kuşağı.
Yani diyebileceğimiz bu. Daha önceye gidersen daha da nadirdi bu. Yani form hiçbir şey olamayan, hayatta bir iz bırakma kabiliyetine erişememiş, kendisinde varsa eğer bu fırsat, bu imkan, bu potansiyel, bunu realize etme şansına ulaşamamış olanlar form idi ve bunların arasından biz bir takım suyun üstte kalmış olanları biliyoruz. Onlara bakarak o nesli tarif ediyoruz. Şimdi durum bunun tam tersi. Şimdi Türkiye'de işte 17-23 yaş arasında 6 milyon genç yaşıyor. Bunların çok büyük bir bölümü bizim neslimize kıyas kabul etmeyecek kadar tarih biliyor, bizim neslimize kıyas kabul etmeyecek kadar sosyoloji biliyor filan falan. Yani hayatla ilişkisi bizim neslimize kıyas kabul etmeyecek kadar zengin. Bizim zamanımızda da arkadaşlarımızın arasında yaz tatili olunca çadırını sırtına yükleyip Türkiye'yi karış karış gezen insanlar vardı. Ama bunlar parmakla sayılacak kadar azdı. Şimdi bu nesilde yine çadırını sırtına vurup fırsat bulduğunda Prag'a giden, oradan çıkıp Barcelona'ya giden ertesi sene meraklı, dünyayı öğrenmeye çalışan, bir kere bizden daha iyi yabancı dil biliyor olan, dünyada birçok kişiyle teması olan sayısız insan var. Yani
Türkiye'de
Türkiye'yi gezen
gördüğü il sayısından daha fazla yabancı ülke görmüş, gezmiştir büyük çoğunluğu. Bir kısmı
evet.
yani.
Benim kızımın duvarında bir harita var. Gördüğü ülkeleri boyuyor yani. Yani evet senin dediğin gibi benim gördüğüm il sayısından fazla yani. Şimdi böyle bir fonda arada birileri TikTok'ta zıpçıklık yapıyor. Birileri Twitter'da ortalığı bulandırıyor. İşte öteki bir başka mecrada sövüyor. Vay bu nesil böyle. Ya kardeşim öyle değil yani. Alp'in söylediğine bak o öyle değil demek için kendimce hazırlanıyor dedim. O öğretmen Özgür müydü?
Evet.
Öğretmen olduğunu anladığımız
15.
izleyicinin yorumu geldi. Benim şahit olduğum gençler, yani benim son derece sınırlı bir gözlem alanım var. Bu gözlem alanındaki gençler öyle tarif edildiği gibi değiller. Hiçbiri değil yani. Dünyaya nasıl diyeyim? Burun kıvırıyorlar mı? Kıvırıyorlar. Yani siz neden anlarsınız ki? Havasındalar mı? Havasındalar. Bunun hakkını veriyorlar mı? Veriyorlar. Yani çocuk Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış ve Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış olma hakkını yakmaya razı eğer aldığı eğitim yani aldığı eğitimden tatmin olmadığı için bana bunu mu müstahak gördünüz ya edasıyla bizim zamanımızda bunlar akla gelecek şeyler değildi bizim neslimizde yani. Dolayısıyla şimdi böyle bir kalabalık var ve ben bunlara temas ediyorum. Onlara baktığım zaman da yani hiç de böyle gelecek için karamsarlık üretecek bir durum yok gibi görünüyor bana. Ama şimdi sözünü ettiğimiz arkadaş izleyici öğretmenmiş. Öğretmense benden daha çok gözlem sahibidir. Acaba ben neyi atlıyorum diye düşündüm kendi hesabıma. Şu olabilir diye düşündüm senin hani bunun üzerinden biraz eşelenelim istiyorsan. Ya okulu ciddiye almıyordur çocuklar ya. Yani. Dolayısıyla okuldaki tutumları, okuldaki davranışları yani okulda kendilerinin işte çıkarım yapmaları gerektiğine çıkarım yapmaları gerektiğini bile farkında varmıyor olabilirler. Çünkü okula bedelleri gidiyordur. Kafalarını götürmüyor.
Muhtemelen öyle. Büyük çoğunluğun okuldan çok memnun olduğunu zannetmiyorum.
Umursamıyorlar ve önemsemiyorlardır. Sadece aileleri onların diploma almasını önemsediği için mecburiyetten gidiyorlardır. Ben şimdi kendimden pay biçeyim. Ben Türkiye'nin iyi okullarında okudum. Yani İzmir Koleji'nde okudum. İzmir Koleji'nde bana Burası işte iyi bir okul ve buradan sen de iz bırakan hocaları say desen, rahmetli oldu bir tane Türkçe öğretmenim vardı. Bana Türkçe öğretme vesaire falan konusundaki şeyler sebebiyle değil. Yani adamın kişiliği ve Türkçe'ye olan sevdası sebebiyle bende iz bırakmış. Bir tane de matematik öğretmenim vardı. Bütün kolej hayatım boyunca 4 yıl boyunca bir kere dayak yedim. Ondan dayak yedim. Matematik öğretmenim. Ben de olumlu iz bırakan insanlardan biri oydu. Onu da saydım. Diğer matematik öğretmenlerinden ayırt edici bir şeyler vardı ve ben matematiği onun sayesinde sevdim. Sonra bir başka lisede manyağın birine denk gelene kadar da matematiği sevdim. Manyağın birine denk geldim. Oradan sonra bütün yani lise 2, 3, üniversite hayatım boyunca bütün matematik derslerini kopyayla geçtim yani. Kopya çekemesem mezun olma şansım yoktu benim. Ve bu bir tane öğretmenin yüzünden oldu. Nerede oldu? Ankara Fen Lisesi'nde oldu. O zaman bir tane fen lisesiydi. Ve güya bütün öğretmenleri böyle uzun şeylerden sonra seçilen insanlardı. Şimdi koleje döneyim. Kolejde biz 3 şubeydik ve fen lisesi sınavı günü gelmiş. Yani fen lisesi sınavı için şey yollamışlar yönetime. Form yollamışlar. Onlar da öğrencilere yetmiyor son sınıflara. Yani ne yaparsın şimdi normal şartlarda sen devletsin. Bir lisesin. Ne yaparsın? Ne ek form istersin değil mi yani? Onu yapmaya, yani bunu yapmayan Çemiş Gezek Lisesi değil yani. İzmir Koleji. Şimdiki Bornova Anadolu Lisesi yani. Tamam. Bunu yapmak yerine bazı öğrencileri es geçmeye karar vermişler. O zaman da düşünmüşler ki şimdi sınıfta Celal'e verdiler, Cemal'e vermediler. Bir sıkıntı çıkacak. Bir şubeye vermeyelim demişler. Hangi şubeye vermeyelim? Bunların en haytası B şubesi, buna vermeyelim demişler. A ve C şubelerini dağıtmışlar. Bizim haberimiz bile olmadı yani. Ama bizim sınıftaki bir arkadaşın abisi fen lisesini okumuş. Onu da hayali fen lisesini okumakmış. Onun haberi oldu kaçınılmaz olarak. O bizi gaza getirdi ve biz sadece ders ekmek için protesto yaptık. Ek formlar geldi. Biz de müracaat ettik. Bak kardeşim, muhtemelen fen lisesi sınavları tarihinde hiçbir şube o performansı gösteremedi. Yani o sene Fen Lisesi sınavının birincisi, ikincisi, dördüncüsü, sekizincisi, ilk 24'te 8 kişi. O şubeden çıktı. Ben orada zaten koptum yani. Yani İzmir Koleji İdaresi'nin sahip olduğu şu kadarcık öğrencide ki değerlendirme hatasını görünce aa dedim ya bu okul kurumu baştan sona fiyasko. Ondan sonra ben işte o arkadaş
Sözünü ettiğin okul da en iyi okul yani. En iyi
ne
öğretmen.
yapıyor?
Yani.
Hiç yani. Oradan sonra da okulla ilişkim benim hep bu sözünü ettiğim arkadaşın öğrencilerine iki gibi oldu. Ya kardeşim şuradan diplomamı verin gideyim yani. Hani sizden bir fayda ummuyorum. Sizden bir şey kazanamayacağım. Sonra fen lisesine gittik. İşte güya dediğim gibi böyle Türkiye'den seçilmiş, özel seçilmiş 96 kişi. Hakikaten de çok özel tipler var içlerinde. Yani hiçbir konuda aşık atamayacağım tipler var. Ama yani çok da seçilmiş öğretmenler. Bize de çok hakikaten çok saygılı davranıyor. Fakat bütün bir fen lisesi hayatımdan bende iz bırakmış bir tane hoca vardır yine. Bir tane fizik hocası vardır. Ya yani ben fen lisesine giderken kimya mühendisi olma hayaliyle gittim. Kimya ile ilişkiye biten bir kimya hocası oldum. Yani o kadının sayesinde kimya benim ufkumdan çıktı. Şimdi bütün bu gevezelikleri niçin yapıyoruz? Ya bak biz de genç olduk ve biz de gençken böyle ham bir şeylerdi. Kendimizce hayaller kuruyorduk. O hayaller bir öğretmene tosluyordu. Kendimizce heveslerimiz vardı. O başka bir öğretmene tosluyordu. Şurada birisinden etkileniyorduk şuna filan. Ve ama hamdık yani şimdi bugünden baktığımızda son derece hamdık. Buradan geriye doğru baktığımızda ulan salak bu akıllarla yani o akıllarla bu stratejik kararlar verilir mi? Yani hayatının akacağı istikamet hakkında bu kararlar öyle verilir mi deseler ya ben son sınıftayken mimarlık istiyordum. ODTÜ mimarlık okumak istiyordum. Hevesim oydu. ODTÜ'nün sınavı ayrıydı. Merkezi sistem ayrıydı. ODTÜ'ye de gitmeye hiç niyetim yoktu. Yani İzmir'den Bozkır'a gitmişim. Liseyi okumuşum. 3 yıl boyunca İzmir'i özlemişim yani. Deniz kıyısı olmayan bir yere gitmeyeceğim. Yani kararlarımızı böyle veriyorduk yani. Ya en azından ben böyle veriyordum yani. Sonra ya ODTÜ'ye gitmeyeceğim ama şimdi ODTÜ'nün sınavı ayrı ve oraya sınava girmeden tercih yapmak zorundaydık. Ben mimarlık istediğim için başa mimarlık yazdım. İkinci sıraya sevdiğim kız, sevdiğimi bilmeyen Benim sevdiğim kız endüstri mühendisliği yazdı diye onu yazmıştım. Endüstri mühendisliğinin ne olduğunu bilmiyordum yani.
Tabii. Normal bizim davranışımız
Her gencin davranışı mıdır kardeşim? Yani böyle gençlerden yani böyle çok allame cihan bir şeyler beklemenin falan manası yok. Gençlik budur zaten yani. İşin tek tarafına gelince bir de gençlik dediğimiz şey yani sonuçta biz 17 yaşındayken evet genç idik ama işte 24 yaşına geldiğimizde gençlik bitmişti diyelim. Kategorik olarak insanların senden beklentileri itibariyle o çağlar böyleydi. Şimdi gençlik dediğin zaten 30 yaşına kadar sürüyor. Çocukluk 20 yaşında bitiyor yani. Ya bu hani benim uydurduğum şeyler değil yani. Birleşmiş Milletler'in tasnifleri falan böyle esnedi yani. Dolayısıyla bu konularda biraz cimri olmakta fayda olduğunu düşünüyorum ve ben şimdiki gençliği bizim gençliğimize kıyasla çok daha nasıl diyeyim pozitif olduğunu düşünüyorum. O, çok daha olumlu düşünüyorum gençlik hakkında. Burada şu vurguyu bir defa daha yapmam gerekiyor. Gençlik dediğimiz zaman yani işte bir yaş grubunda 1 milyon kişiden söz ediyoruz bugün Türkiye'de. Bir yaş grubunda yani. Demek ki gençlik dediğimiz zaman bir 8-10 milyon kişiden söz ediyoruz ve bu 8-10 milyon kişinin genel hali bir kıyaslamamız gerekiyor. Biz çok yaşlı değiliz. Yani bu Birleşmiş Milletler klasifikasyonuna göre biz hala orta yaşlıyız yani.
Bizi bir
Değil
türlü yaşlandırmıyor bu Birleşmiş Milletler. Sürekli yükseltip bizi genç hale getirip dönüştürüyor.
her ne kadar bize bedava ulaşım kartı veriyor iseler de hala orta yaşlı kategorisine sayıyorlar. Ve bizim gençliğimizde sonuçta yine işte o yaş grubundaki 5-6 milyon kişinin çok büyük bir bölümü bırak üniversiteyi lise mezunu bile değil. Şimdi lise mezunu olmayı önemsiyor muyum? Önemsiyorum. Şundan önemsiyorum. Sonuçta ben Fen Lisesi'nde ya İzmir Koleji'nde hocalardan hiçbir şey öğrenmedim. Ama arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Ve bugün hala benim hayatımda anlamlı bir fark yaratıyor olan insanların arasında o arkadaşlarım var. Dolayısıyla eğer ben eğitim hayatını ilkokul son sınıfta terk etmiş isem o arkadaşlıkları kuramamışım demektir. Dolayısıyla da yani ne olmuş oluyor o zaman benim hayatım? Yaşadığım mahalle, içinde büyüdüğüm ailedeki akranlarımla ne kadar zenginleşebileceksem o kadar zenginleşmişim. Değil mi? O nüfusun çok büyük bir bölümü bu kadar mahrumiyet içinde büyüdü. Ancak üniversiteyi senin de şimdi hayatında muhtemelen bir yığın asıl hayatını kolaylaştıran ve zenginleştiren bağlantı üniversitede kurduğum bağlantılar.
Evet, oradakiler.
Yani üniversite eğitiminin oradaki müfredatı falan önemseyerek söz etmiyorum yani.
İlişkiler, doğru.
Bu networkler çok mühim şeylerdi. Bunu çok önemsiyorum. Ve bugün evet gençlerin çok büyük bir bölümünün bu networkleri var. Bundan senin de söz ettiğin bunda çok daha geniş networkleri var. Yani Portekizli bilmem kiminle, Slovak bilmem kiminle filan. Ya biz Slovak kim bilmiyorduk ya. Yani çünkü Slovak yoktu ortada. Çekoslovakya vardı.
Hatta evlerine gidip kalabilecek kadar bir yakınlıkları var bazılarının da.
Evet. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında bugünün gençliği kıyas kabul etmeyecek kadar farklı imkanlarla büyümüş bir nesil. Bunun sıkıntılı tarafları yok mu? Var. Yani bu nesile dair çeşitli sıkıntı odakları var mı? Var. Bir kere bence hani en temel sıkıntı kaynaklarından bir tanesi bu çoktan seçmeli sınavların dominant olması. Yani hayat belirleyen şeyler olması. Bizim zamanımızda da çoktan seçmeli sınavlara giriyorduk ama ben çok somut bir biçimde görüyordum ki böyle işte durmadan test, zaten bizim zamanımızda o kadar çok böyle dershane yoktu, test çözme şeyi yoktu filan falan da kim başarılı oluyordu işte orada edebiyatla ilgilenen, burada sanatla ilgilenen, başka türlü ders dışı hayatları da olan insanlar başarılı oluyordu şeyde, o tür sınavlarda. Ve bu uzun süre sürdü yani 80'lerin ortalarına kadar sürdü. Bana üniversiteye hazırlanacağım nasıl ne yapayım diyenlere ben roman oku diyorum.
Yani ben mesela sınava giderken hiçbir tabii bir şeye girmedik biz. Dershaneye falan yoktu öyle bir şey. Tam tersi biz girerken bizim bir hoca, fizik hocası vardı Ahmet Gök diye. O dedi ki ya siz test çözmeyi bilmezsiniz dedi. Dur biraz test nasıl çözülür onu bir bakalım falan dedi. Bize orada bir gösterdi. O kadar. Biz onunla gidip sınava girdik. Çoktan seçmeli sınava.
Evet, ben de lise son sınıftayken yani oraya kadar girmişim işte İzmir Koleji'nin sınavına girmişim. Paras Yatılı sınavına girmişim. Ankara Fen Lisesi sınavına girmişim falan falan. Yani iyi kötü bir senden farklı olarak bir tecrübem var ama hani şimdi lise son sınıfa gelmişiz. Üniversite sınavına gireceğiz. Çok da küstahız yani. Biz Fen Lisesi'nde okuyoruz. Ya bir de üniversiteyi mi almayacaklar bizi ya? Yani bizi seçmeyen sınav yanlış bir sınavdır. Hep de böyle baktım zaten hayatım boyunca işe. Sınav yanlıştır yani. Ama hani böyle ortada birkaç tane de panikleyen arkadaşımız var. Onlar bir yerlerden şeyleri buldular. Geçmiş sınavları buldular. Yani şey dağıtmış yani. O zaman yok yok da ÖSYM muadili neyse bu dağıtmış lise okullara. Onları bulmuşlar. Onları çözüyorlar. Neyse ben onlardan bir tanesini aldım. Çözdüm. Şeye baktım yani süreye baktım. O daha ben bitirdiğimde daha süre vardı. Cevap anahtarına baktım. Bana yetecek kadar doğru cevaplamışım. Bir de benim yani ben çok başarılı oldum bu sınavlarda filan ama hayatımda hiçbir sınavda ben hatasız sınav yapmadım hep. O dönemde yoktu yani öyle full çeken filan. Asıl demeye çalıştığım o dönemde o sınavlar her nasıl idiyse dediğim gibi 80'lerin ortasına kadar hayatla böyle daha sıcak ilişkileri olan, hayatla ilişkileri olanları tercih ediyordu. Sınavlar öyleydi yani.
Evet,
Gide
doğru.
gide böyle çok dershanelerle dopingler yapıla yapıla falan o fırsatlar ortadan kalktı ve evet işi gücü seçenekler arasından seçenek bulmak olanlara kaldı. Bu hadım etti bu nesli ve hala şimdiki nesli de hadım ediyor yani. Bunu gözlüyorum. Burada bir sıkıntı var. İkincisi sonuçta sen de ben de çocukkenden başlayarak tek mesaisi bizi bir proje olarak hazırlanmak olmayan ailelerde büyüdük. Bizim için de çok ihtimam gösterildi mi? Gösterildi. Ama böyle hani helikopter anneler dedikleri türden böyle işi peşimizde koşan birileriyle falan büyümedik yani.
Ben
Ama şimdi
hiçbir okula yanımda bir büyük de gitmedim. Başlamadım, kendim bittim. Herhangi bir sınava yanımda birisi gelmedi ya. Yani.
evet. Ama şimdi tablo öyle değil yani. Şimdi sınavdan öncesinden başlıyor anneler, babalar mecburen falan. Yani bu anlamda işin rengi değişti. Neslinin tamamı öyle değil. Ne kadarına bu genellenebilir bilmiyorum. Bizim içinde bulunduğumuz şehirli, beyaz yakalı ailelerle sınırlı bir şey midir yoksa daha yaygın mıdır? Bunu
Daha
bilmiyorum
yaygın. Daha yaygın şimdi. Evet.
ama en azından o ailelerin çocuklarını fena halde sakatladıklarını tahmin edebiliyorum yani. Analitik olarak bu çıkarımı yapabilirim. Ama ampirik olarak bak, yani gözlemle karar vereceğim zaman, analitik bir şeyle, çıkarımla değil de gözlemle karar vereceğim zaman gördüğüm tablo şu, bütün bu sakatlanmalara rağmen, el yordamıyla hayatta kalacak, suyun üstüne kalacak bir çabayı sergiliyorlar çocuklar. Yani böyle bir çok haksızlık buluyorum orada. Bir tane TikTok salağının bilmem neredeki hangi Twitter manyağının ettiği laflar. Öyle bakacak olsan her nesilden çok daha fazla manyak çıkıyor yani.
Yani bir de bizim nesilde birbirlerini öldüren insanlar vardı, yani gençler vardı. Ya yani manyaklığın ötesinde bir başka bir tabloyla iç içeydik yani.
Evet, yani sonuçta benim kendi hesabıma gençlerle ilgili kanaatlerin arkasında yatan olan temel sebepler bunlar. Temel çerçevem de bu yani. Ben çok kendilerine kaldığı zaman çok marifetli bir dünya kurabilecek olduklarını düşünüyorum. Olay şimdi oradan çıkıyor, nereye geliyor?
Orada şöyle bir şey var. Galiba Alp orada yeniden yazmıştı. Hani biz diyor bu teknoloji geldiğinde zorluyorduk. İşte oyun oynamak için onları indiriyorduk, kırıyorduk filan diyor. Bu bize öğretiyordu. İşte hem İngilizce öğretiyorduk hem de teknoloji öğretiyorduk. Şimdi öyle değil. Her şey hazır geldiği için şimdiki çocuklar bunu tekrarlıyorlar. Ve dolayısıyla verilenin içerisinde hapsolmuş durumdalar. Kendi akıllarıyla ya da çabalarıyla, gayretleriyle bir şey yapamıyorlar bu teknolojinin içerisinde anlamına gelen bir değerlendirmesi vardı.
Ben yani işte bunlara katılmıyorum. Yani bu tüm problemlere kafa yormaya başlamamın arkasında yatan şey benim X kuşağı diye bir kitap vardı. Kitabın ana teması büyük ölçekli gözlemlere yaslanarak bu Silikon Vadisi'ne zengin olmuş olanların çocuklarının hikayeleri idi. Yani Silikon Vadisi diye bir kavram ortaya çıktığında Kaliforniya'da birdenbire çok genç insanlar Yani 30'larında insanlar oraya kadar kurabildikleri hayaller diyelim ayda 8 bin 10 bin dolarlık yani maksimum hayaller. Ayda 8 bin 10 bin dolarlık ücret alabilecekleri bir takım işlerde çalışmak iken aniden milyonlarca dolar sahibi oldular. İlk zamanında Silicon Valley'de. Ve bunların neredeyse tamamı kendi çocukluklarında yaşayamadıklarını çocuklarına yaşatmak veya kendi yaşadıkları mahrumiyetleri çocuklarına yaşatmamak gibi bir motivasyonla çok korunaklı, çok sorumluluksuz hayatlar kurdular çocuklarına. Kitabın hikayesi şuydu ki, onda ne kadar gerçeği yansıttığını, ne kadar genellenebilir olduğunu bilmiyorum ama kitaptaki hikayelerin hemen hemen tamamı şuydu ki, o çocuklar böyle işte vücut ısısına getirilmiş havuzlarda aşırı dozdan öldüler filan gibi hikayeler anlatılıyor. Yani çocuk çünkü hiç zorluk görmeden büyümüş, 17 yaşına gelmiş ve yine hiç zorluk görmeden öldü yani.
Vücut mücadele etmeyi bilmiyor yani. Vücut mücadele etmeyi bilmiyor doğayla ya da mikropla.
Bilmiyor, zihin bilmiyor filan. Yani sonuçta babaları onların yerine, onların çocukluklarını yaşadığı için böyle bir deformasyon yaşadılar. Şimdi bu çok anlaşılır bir şey. Ben çocukken seni bilmiyorum yani. Ben çocukken oyuncak diye bildiğim şey aşıktı. Efendim işte kibrit kutusundan yaptığım arabalardı. Demiri büküp yaptığım arabalardı falan filan yani. Oyuncak diye bir şey bilmedik biz.
Biz kendimiz
Sonra
de
ben
tabii işte kağıdıydı, bir şeydi filan, kazık oynayacağımız kazıklardı filan. Hepsi onları kendimiz yapardık. Hatta topu bile kendimiz yapardık da o topla oynardık. Bezleri yerleştirip de. Şimdi bu senin anlattığın Silikon Vadisi'ne benzer bir örnek Denizli'de yaşandı. Denizli'de işte atölye sahibi insanlar kısa sürede fabrika sahibi oldular. Çünkü Batı'nın tekstil ürüne ihtiyacı vardı. Onlar geldiler size fabrika kuralım dediler. Ve büyük oranda da işte para almadan işte karşılığında mal alacağız diyerek fabrikaları kurdular. Milyon dolarlarla ilgilenmeye başladı bu atölye sahibi babalar. Onların çocukları heder oldu. İşlerinden çok azı başarılı oldu. Ve babalarının bu büyük başarısı karşısında ezildiler ya da başka ne olduysa oldu. Hayatta başarılı olamadılar. Ama torunlar çok daha güçlü bir şekilde çıktılar ve işi devralıp götürdüler. Yani babadan oğula değil, babadan toruna geçti doğrudan işler.
evet, burada ben kendi gözlemimle bir şeylerin başka türlü kavradım ya. Yani ben şimdi dediğim gibi böyle hani oyuncağımızı kendimiz yapıyoruz falan. Sonra yeğenlerim oldu. İşte o zaman dünya zenginleşmişti. Benim de imkanlarım daha çoktu. Onlara diyelim oyuncak alacağım. Sonradan fark ettik ya ben neyle oynamayı istemişsem ve oynayamamışsam onları alıyorum. Yani işte elektrikli tren alıyorum. Çocuklara götürüyorum ve ilk yaşanan şey şu oluyor. Ben açıyorum paketi, ben kuruyorum, ben oynuyorum. Tamam mı? Yani aslında yaptığım iş çocuklar için bir şey yapmak değil. Yani kendi
Bir
çocukluğumda eksik kaldığını hissettiğim şeyi tamamlamaya çalışmak. Yani bunu yaptığımda oldukça geç yaşlandım. Şimdi benim için o oyuncak trenin taşıdığı mana ile o çocuk için oyuncak treni taşıdığı mana arasında ciddi bir fark olduğunu, bunun olmasına normal olduğunu o tecrübeler sayesinde kabul ettim yani. Dolayısıyla şimdi Alp'in ama biz şöyle yapmıştık, onlar bununla karşılaşmıyorlar gibi şeyleri bana çok anlaşılır, analitik olarak anlaşılır görünüyor. Ama pratikte arkada başka bir şey çalışıyordur ve onu biz gözleyemeyiz yani. Alp'in yaptığını yapmak zorunda değiller bir evet. Bu da Alp'in kazandıklarını kazanmalarının imkanı olmadığı manasına gelmiyordur. Çünkü başka yolda kazanıyorlar. Kazanılması gereken bir şeyse. Ama kazanılması gereken bir şey olmadığı durumda ortada ciddi bir risk var. Bunu kabul ediyorum. Yani işte o X kuşağındaki örnekler veya senin Denizli misalinde verdiğin gibi. Soru şu, buradan genelleme yapamayız. Bunu demeye çalışıyorum. O tür babaların çocuklarının tamamı da öyle olmadı.
O
Olmak zorunda değil yani. Temel derdim bu. Yani sonuçta gençliğe bir toplam olarak bakacak olursak asıl sıkıntı bu çocukların oyuna girmesine mani olunuyor olması. Yani işte sen de gündüz konuştuk. Bu Denizli'nin kızı Lal Denizli'nin belediye başkanı adayı olması üzerine yığınla geyik döndürüldü. Neymiş? 30 yaşındaymış. E kardeşim birisi de demiş ya şu büyük yaşın adaylığı söz konusu olduğunda yaşlı diyorsunuz. Ya Deniz'in adaylığı olduğunda genç diyorsunuz. Yani her şeyi siz mi yapacaksınız? Yani bizim neslimiz mi yapacak her şeyi? Ya işte, sonuçta bu da bir Lale Deniz'in adaylığı. Ben Lale Deniz'i tanımam etmem. Babasını tanırım da kendisini tanımam etmem. Belki de çok başarısız olacaktır. Onu da bilmem yani. Ama onun adaylığı çok sayıda insana ya tamam hakikaten ben de olabilirim ya duygusunu geçirirse belki o zaman bu kuşattığımız dünyayı kurtarabilirler diye düşünüyorum. Yoksa yani gençlere çamur ata ata kendimizi meşrulaştırmayı sürdüreceğiz yani. Böyle görünüyor. Yani Alp bunu hissetmiş durumda. Alp'in mesajlarından bunu anlıyorum. Yani acaba böyle bir tuzağa mı düşüyorum diye düşünüyor. Onun bunu düşünebilmesine sebep olan şey de ne? Çünkü kendisinden öncekiler hep Alp'e böyle davrandılar. Alp de şimdi acaba ben de onlar gibi benden sonrakilere böyle mi davranıyorum diye endişe duyuyor. Ama biz öyle duymuyoruz bak. Bizim neslimizde olan bizden sonrakilere haksızlık ediyor muyuz gibi bir endişe yok. Yani zaten onlar adam olmaz kardeşim. Dünya bize verilmeli. Modundayız hala. Verildi ne yaptık yani? İşte, mal ortada.
Bu hale getirdik diyorsun. Şimdi gençler nereye gidiyor diye konuşuyorsak eğer şimdi mevcut gençlerin durumundan da söz etmezsek olmaz. Okuyanın ameleyi kıskandığı bir gençlik var. Diploma almak yerine eğer okumasaydık, ilkokul mezunu olsaydık daha yüksek ücret alırdık diyenler var. Yani üniversite mezununun ilkokul mezunundan daha az ücret aldığı bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir dönemde gençler nereye gidiyor konuşuyoruz.
Yani şimdi tablo tam öyle değil yani. Mevcut işler içinde yine daha yüksek ücretli olan işler üniversite mezunları tarafından dolduruluyor ama üniversite mezunu olup sahiden de bir ilkokul mezununun artık az bulunan ilkokul mezununun yaptığı işlere talip olup o işi bile bulamayanlar var. Dolayısıyla ortalık karışık ama sonuçta herkes işsiz yani sadece üniversite mezunu da değil herkes işsiz. O yüzden zaten hani bu başka bir çözüm bulmamız gerekiyor. İş bulma telaşından kurtulmamız gerekiyor deyip duruyorum. Ama hani buradan şeye gelelim. Bu üniversite mezunu sonuçta gençlik dediğimiz her nesilde olduğu gibi yani her nesil için geçerli olduğu gibi bu nesil için de sadece yüksek okul mezunları değil yani bahsi konu. Demin sözünü ettik yani şık misallerden bir tanesi Mustafa Denizli. Mustafa Denizli kimdir? Benim seyrettiğim dönem boyunca Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusuydu. Hiç şüphesiz bunu iddia ederim yani. Olur mu canım işte şunlar geldi bunlar gitti falan falan geyikleri neden mümkün oluyor? Çünkü Mustafa Denizli emekli olana kadar İstanbul'a gitmedi. Son senesinde Galatasaray'a gitti. Orada birkaç maç oynadı. Ama benzersiz bir oyuncuydu. Hani onu anlatmak için kullanılabilir en şık metafor şu yani. Alsancak stadında bir 3.000 seyirci vardı. Yani seyirciler arasında bir 3.000'i vardı ki bunlar mihasran Mustafa Denizli seyircisiydi. Ve eğer beden terbiyesi tarafındaki kaleye hücum ediyor ise Altay, Mustafa Denizli sol bekte oynardı. Yani kapalı tribünün sol tarafına otururdu o 3.000 kişi. Devre arasında onlar 3.000 kişi yer değiştirirdi. Öteki tarafa geçerdi. İkinci yarıda da Mustafa Denizli sağ açık oynardı. İlk yarıda sol açık, ikinci yarıda sağ açık oynardı. Yani böyle özel seyircisi vardı. O da o özel seyirciyi oynardı. Tabii sadece seyirci o öyle yer değiştirdiği için değil. Orası gölge olurdu. Kapalı tribün orada olduğu için orası gölge olurdu. Güneşten de hoşlanmazdı. Sadece güneşten hoşlanmamak değil. İdman yapmaktan da hiç hoşlanmazmış. Hayatta hiç idman yapmamış adam
Tam
böyle
çeşme insanı.
sonuçta şimdi böyle bir adamdı ve idman yapmadan böyle bir futbolcu olmuştu. Ama yani özel birisiydi. Sadece futbolculuğuyla özel değildi. Kendisine aşık olan kadın bütün sosyal baskıları aşıp da Mustafa Denizli ile evlenebilmek için. Yani üst sınıf bir büyük burjuva kızı sonuçta bir futbolcuyla evlenmek için çok şeyi göze almıştı filan. Yani böyle de özel bir tarafı vardı. Çok rahatlıkla tutkuları için, aşkları için filan falan hayatı yakabilecek bir insan intiba veriyor Mustafa Denizli ve öyle de davran. Hayatı boyunca da o az çabayla çok büyük meydan okumaları yaptı ve başardı. Kişiliği itibariyle de yani sadece futbolculuğu itibariyle değil, kişiliği itibariyle de adam bir döneme aslında damgasını vurdu. İstanbullu değil İzmirli olduğu için de yeterince markalanmadı. İstanbul'un olsaydı hakkında 3 tane kitap yazılmış olurdu şimdiye kadar en azından yani. Bunu umursadığını da zannetmiyorum. Yani ben onunla tanıştığımda bir hayli yani yakın bir tarih sayılabilecek. 8-10 sene önce tanıştım. Bunu çok umursuyor gibi de görünmüyordu. Yani hayattan hak ettiğini almamış sistemkar bir edasında yoktu adam. Pekala yani, yaşadım tadını da çıkardım edasındaydı. Hala da bende o intiba bırakıyor. Şimdi bu adam okumuş bir adam değildi. Okumuş kategorisinden bir adam değildi. Ama kendi kategorilerinde her zaman çok üst düzey performans sergiledi. Eğer İzmir'de değil Kastamonu'da doğmuş olsaydı muhtemelen bu hayatı yaşayamayacaktı. İstanbul'a gelmiş olsaydı şimdikten çok daha parlak olacaktı. İstanbul'da değil Münih'te doğmuş olsaydı dünya starları arasında sayılacaktı falan. Şimdi hayat böyle bir şey. Bütün bu çeşitliliği içinde nesli değerlendirmek gerekiyor. Şimdi buradan gelelim. Ne olmuş oldu Türkiye'de? Türkiye'de bir futbolcunun kurabileceği en büyük hayal İstanbul'un 3 kulübünden birine gitmek idi. Bu 3 kulüpten yurt dışına gitmeyi hayal edenler, biz akranlar veya bizden bir önceki nesil itibariyle bakacak olursak parmakla sayılacak kadar azdır. Ve genellikle de başarısız olup döndüler. Bizim akranlarımız arasında bu iyiden iyi azaldı. Bizden sonrakiler arasında yeniden yavaş yavaş eski haline döndü. Ama trend hep aynıydı. Yani Maraş'ta oynayacaksın, İstanbul'a transfer olacaksın, oradan da
Avrupa'ya.
yurt dışına gideceksin filan. Bu 8-10 senedir bu trend kırıldı. Yani çocuk İstanbulspor'dan doğrudan doğruya Fransa'ya gitti. İşte mesela şimdi Mustafa Denizli'den söz ettik yani Altay'dan söz ettik. Altay'ın 2 tane bir stoperi bundan birkaç yıl önce doğrudan doğruya yani alt liglerdeyken yani doğrudan doğruya şeye gitti. Yani Türkiye'nin bırak büyük takımlarından birinde Türkiye'nin en üst lig grubunda oynamadan çocuk Cenk Özkaçar şimdi milli takımda sol bek oynatıyorlar diye millet söylüyor çocuk stoper. Bu çocuk doğrudan doğruya gitti. Şimdi 18 yaşında onun yerine Altay'da oynayan Efe diye bir çocuk var. O da dün transfer olmuş. Ben hani Beşiktaş'ın başında olsam transfer etmek hayal ettiğim çocuk Fransa'ya transfer oldu 18 yaşında. Ve bu istisnai şeyler değil bunlar. Yani Galatasaray'ın Ozan Kabak falan o Galatasaray'dan gitti diyelim ama yani Fenerbahçe altyapısından doğrudan Portekiz'e gitti Meri. Zeki işte dediğim gibi İstanbulspor'dan alt ligden doğrudan doğruya Fransa'ya gitti ve hala takır takır üst liglerde top oynuyor. Yani sonuçta gençlik dediğin zaman bu çocukları da işin içine katman gerekiyor ve bunlar evet işte öyle 2000 doğumlu, 2000 değilse 97 doğumlu, 96 doğumlu çocuklar ve 18 yaşındayken kendilerini uluslararası arenada rekabet edebilir olarak gördüler. Bizim nesil.
Voleybolcu kızlarımız da öyle.
Evet. Ve diyorlar yani. Hakkını veriyorlar. Şimdi gençlik dediğin zaman bunları da katmak gerekiyor. Yani böyle kendi kafamızda bir mektepli çocuklardan falan söz ettiğimiz zaman olayı çok fazla sınırlamış oluyoruz. Tekraren söyleyeyim. Sonuçta bu nesil her bakımdan bizim nesle kıyasla daha donanımlı. Uluslararası kıyaslamada ne durumdadırlar? Genel olarak bakımda yani. Ne durumdadırlar onu bilemem ama bende kalan intiba şu ki pekala yani Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinde okuyan ama üniversite müfredatından değil de kendi çabasıyla işte kodlama vesaire filan falan ya da grafik filan becermiş olan bir yığın genç bugün yurt dışına oturduğu yerden üretim yapıyor. Yani ne yapmış oluyor? Madrid'de yetişmiş, Frankfurt'ta yetişmiş, Londra'da yetişmiş akranlarıyla rekabet ediyor. Ve onların arasından para kazanıyor. Yani bunlar istisnai de değil.
Var var, epeyce yaygın.
Dolayısıyla şimdi oradan öyle TikTok'ta zırvalık yapan bilmem nerede hangi absürt absürt çıkarımları yapan filan bir takım salaklara bakın. Bir genelleme yapmak yanlıştır diye düşünüyorum. Benim sözünü ettiğim örneklemelerden genelleme yapılabilir mi? Bilmiyorum ama yani bana nasıl Mustafa Denizli kendi neslinde istisnai bir şeyse işin bir de o tarafı var. Zaten bir nesle böyle 1 milyon tane özel yetenekli insan da lazım değil ya. Yani. Orada 3 tane, burada 5 tane, voleybolda 8 tane, futbolda 20 tane özel yetenekli olduğu zaman zaten yani özel yetenekli kendisini iyi yetiştirmiş olduğu zaman zaten toplumun ihtiyacı karşılanıyor. Herkesin de şair olması gerekmiyor yani. herkesin iyi romancı olması falan gerekmiyor ama pekala patır patır oradan müzisyenler, buradan bir şeyler çıkıyor ve bu nesil her anlamda bizim zamanımızda da müzisyenler çıkıyordu. Hatırla yani işte böyle Özenti, Batı müziğinden acayip şeyleri çalarak falan filan bir şeyler yapılıyordu. İyi müzisyenler oldu mu bizim neslimizde? Çok iyi müzisyenler oldu ama böyle hani derinliği hiç olmayan çok sığ, çok sayıda müzisyen de vardı ortada. Şimdi baktığın zaman müzik piyasasında kendisine kulak kabartabileceğin isimler başka konularda da daha derinler yani. Yani o kadar böyle bilgihane, dünyadan bir haber, lay lay lom. Annelerimizin bizim için kullandıkları tabir buydu ya. Böyle lay lay lom.
Dolaşma.
Yani biz lay lay lom değildik. Biz öyle görünmüyoruz.
Sadece büyük şehirlerde şurada burada oturanlar değil. En küçük yerde oturan çocukların da dünyayla doğrudan ilişkisi var. Takip edebiliyorlar. Ellerindeki cep telefonu üzerinden. Hatta kimileri de ahbaplık kuruyor, arkadaşlık kuruyor yabancılarla.
Ay güzel icat ettim. Ben yani şunu demeye çalışmıyorum. Bu gençlik, bu nesil böyle genetik olarak kendisinde bir takım farklar imkanlar daha geniş. Ve bu imkanları daha değerlendiriyorlar. Benim demeye çalıştığım şey bu. Yani ben şimdi bu çocukları görüp özendiğim şeyleri onların yaşında iken yapamazdım ki. Zaten yoktu imkan yani. Evde televizyon yoktu. Nerede kaldı internet, bilgisayar falan filan. İşte Bilim ve Teknik dergisi vardı. Ben de onu okuyordum yani. Benim imkanlarım oydu. O bana neyi seçip verirse onu okuyordum. İşte elektronik beyin diye bir sayı yapmıştı. Vay böyle şeyler oluyormuş
Ya
filan demiştim.
ilk bir yabancı takımı herhalde 73'te 74'te izledik herhalde o olimpiyatlarda. O zaman çünkü televizyon verdi Türk televizyonları.
Dünya Kupası'nda evet yani. 74 Dünya Kupası'nda ilk defa biz uluslararası futbol izledik. Yani ondan önce biz İzmirliler olarak şanslıydık. Şeyleri izleyebiliyorduk fuarda.
Evet.
70 Dünya Kupası'nın uzun uzun şeyleri gösteriliyordu falan filan. Orada izleyebiliyorduk ama işte ya da sinemaya gittiğin zaman filmden önce bir falanca Dünya Kupası maçının 2 dakikalık bir özeti reklam olarak oynatılıyordu filan. Ama yani evet bir maçı başından sonuna kendi hikayesi içinde ben mesela 74 Dünya Kupası'nın çok kapsamlı şeylerini, notlarını ya yani kitapçık halinde böyle tutmuştum. Şimdi demeye çalıştığım, ben o anlamda o işleri yapıyor iken o tarihte bunlar istisnaiydi. 18 yaşındaymışım işte. Tamam, yani istisnai şeylerdi bunlar. Yani bütün neslin bunları yapmıyordu. Zaten hepsinin bunları yapma imkanı yoktu ama kendi meraklarım için bu eforu harcamayı göze alıyor idim. Şimdi de iddia ediyorum ki evet böyle kendi meraklı ve bu merakları içinde ciddi efor harcayan sayısız genç var. Ve yaptıkları işi de son derece uluslararası standartta yapıyorlar. Yani onlar adına veya onların vaziyet edeceği dünya adına endişelenmek bana çok yersiz görünüyor. İşin öteki tarafına gelince ama yani dünyayı ele geçirip dünyayı vaziyet edebilecekler mi? O konuda şüpheliyim çünkü bizim ölmeye niyetimiz yok yani. Ölmeye ve yani Biden'a falan falan bakınca yani ya hakikaten bu nasıl bir dünya düzenidir? Yani adam ölü kardeşim ya yani fiili ölü adam. Bunu böyle yaşatmaya çalışmanın falan ne manası var bilmiyorum yani.
Trump da çok canlı sayılmaz zaten. O da başka türlü öyle ama bunlar Putin, o öyle götürüyorlar işte. Sanıyorum bunlar da son demlerini yaşıyorlar. Biz de son demlerimizi yaşadığımız gibi.
Yani bilmiyorum işte sonuçta bu dünya geçen programda söylemeye çalıştığım şey benim oydu yani geçen haftaki programda korunmaya çalışılan bir şeylerin artık dominant oldu. Yani neredeyse her şeyin korunmaya çalışıldığı bir dünya. Eğer bir şeyler korunmaya çalışılıyor ise, yani ben bunu şimdi söylemiyorum ya yani ben zamanında diyordum kardeşim bu işte derdiniz ne sizin? Cumhuriyeti koruyacağız. Yani Cumhuriyet korunmaya muhtaçsa, eğer senin korumana muhtaçsa zaten ölmüş yani. Ötekine dönüyordum. Senin derdin ne? İslam'ı koruyacağız. İslam senin. Yani sen kimsin? Yani kendinde bunu nasıl vehmediyorsun falan. Öteki Türklüğü koruyor falan. Eğer Türklük sizin korumanıza muhtaçsa yani o gangster bozuntularının eşkıya özentilerinin korumasına muhtaçsa Türklük zaten ölmüş. Eğer sen korumadan hayatta kalabiliyor ise o zaman hayatta kalacak. Dolayısıyla da şimdi böyle her şeyin korunmaya çalışılması dünyada bana bu dünyanın bittiğini gösteriyor. Ben böyle okuyorum yani. Bu neden böyle peki? Çünkü işte evet böyle dünya değişirse her şeyini kaybedecek bir neslin elinde. Dünya değişirse bizim nesil akvaryuma çıkmış balığa döneceğiz. Yani
İşsiz
bildiğimiz
kalacağız.
dünya.
Boşta kalacağız, işsiz kalacağız. O yüzden bu dünyayı kendimizle birlikte var etmeye sürdürüyoruz.
Evet, yani bizim var etmiş olan şeyler nelerse, değerler, kurumlar vesaireler, bunları yaşatmak için cansiperane bir mücadele veriyoruz. Bunun edebiyata da öğretildiği için, ya sahiden bak ama bunlar da korunmazsa, yıkılırsa aman ne olacak ki dünya falan endişesini de pompaladık. Çocuklarda galiba bu kadar kişi korktuğuna göre korkulacak bir şey var falan diyorlar. Bunlar manasız. Gücü çocuklar devralmadıkça da buradan bir çıkış olmadığını düşünüyorum. Gücü de devraldıkları zaman ne yapacaklarını bilmiyorum. Yani bunları söylerken hani onların yapacağı dünya nasıl bir dünya olacağını bilmiyorum. Ama bu onların dünyası olacak ve ben insana bu anlamda sonuna kadar güveniyorum. Yani yaptıklarımıza baktığım zaman, geçmiş dönem boyunca yaptıklarımıza baktığım zaman onların hiçbirisi öngörülebilir değildi. Önceki parametrelere bakarak öngörülebilir değildi ve olması olmuş olanların birçoğu iyi oldu.
Muhtemelen bizimden bu dünyayı devralmayacaklar. Onlar yepyeni bir dünyayı birlikte kuracaklar gibi geliniyor. Bizim de devredeceğimiz dünyaya da ihtiyaçları yok herhalde.
Abi yani zaten işte bu kadar her şey korunmaya muhtaç olduğu için, bu hale geldiği için de zaten bu dünyanın değişmesi gerekiyor. Bu çok bariz görünüyor. Şimdi Fiyit Arne, ben bu tür gevezelikleri derken, Enver Aysever de birisiyle bir röportaj yapıyor televizyonda. Her değişim iyi midir gibi bir ukalalık etti. Ben de akşam da yazıyorum dedim. Ya kardeşim her değişim iyi değildir. Bunu biliyoruz da. Değişmemek hiç iyi değildir yani. Sonuçta biz hangi değişimin iyi olacağını bilemeyiz. Bunu denemek zorundayız yani. Yani CHP'de bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bunu CHP'liler, CHP'li olmayanlar falan herkes söylüyor. Evet, çünkü yani neye yaslanarak söylüyorlar? Son derece mantıklı sebepler var. Yani hep kaybediyorsan değişmek zorundasın. Şimdi Özgür Özel gelmekle değişmiş oldu mu? Ya bak, bir şey değişti. Bu muymuş değişmesi gereken? Aa, değilmiş. Şimdi peki o zaman ne değişmesi gerekiyor? Başka bir şeyleri de değiştirmemiz gerekiyorsa onları da değiştirelim. Ama böyle her değişim iyi midir filan gibi cevabı zaten içinde olan sorularla aslında değişmenin önünde takoz olduğunu gizlemeye çalışmak, bu hinlik ya. Bu dünyanın genel tablosu bu. Her şeyin değişmesi gerekiyor belki. Belki bazı şeyler değişecek, kalanlar korunmaya muhtaç olmaktan çıkacak. Onları da bilmiyorum yani. Ama böyle takoz olup biz böyle biliyoruz, bu böyle kalmazsa, yani şunlara işçi sınıfı dedik biz, ama ya onlar işçi değil artık ya da eskisi gibi işçi değil. Yani Ömer Madra kendi kankalarıyla, diyecileriyle işte ne radyoda konuşuyormuş.
Arıyorum.
Efendim ben dinlemedim de bana anlattılar yani. Bu Zuckerberg'in yanında çalışanlar aslında emekçiymiş. Ben şimdi hangi kategori, nasıl yaptım bu kategorizasyonu? Ortada sömürülen bir emek mi var? Hani oradan bakıyor olsan, şimdi Zuckerberg'in kazandığı o yanında çalışanların emeklerinin sömürüsünden elde edilmiş bir servet değil ki. Orada bir tekel var ve bu tekel olma pozisyonundan kaynaklanan bir servet var ortada. Ama şimdi elimde bu kavramlar var ve bu kavramları bu dünyaya açıklamak için kullanacağım diye zorladığında böyle absürt şeylere düşüyorsun. Yani değil kardeşim, Zuckerberg'in yanında çalışanların hiçbirisi emekçi falan değil. Onların çoğu çalışmadığı zaman da zaten firma ayakta kaldı. İşten atıldılar. Öyle onların sömürüsü üzerinden yürüyen bir düzen değildi. Onlara lütfedilmişti. Yani lüzumundan fazla para kazanıyor şirket. Bunu hiç değilse işte bir katma değer yaratıyormuş gibi görünmesi için birilerinin istihdam etmesi gerekiyor. Orada Ivy League'den mezun olmuş işsiz bir yığın zibidi var. Bunları al. İşte onlar gösterişli plazalarda işte kahve makinesine kahvelerini doldurup spor salonuna geçsinler çalışma saatleri içinde filan. Yani buradan sömürü çıkartıyor adam şimdi. Yani neyin kafası bu? İşte yani biz böyle biliyoruz kardeşim, böyle kalın kafası. Ve bizim bildiklerimiz yanlış. Yani geçersiz artık. Yani belki bir zamanlar bir manası vardı, bir geçer. Belki vardı, onu da bilmiyorum da. Ama şimdi geçersiz yani. Şimdi sen geliyorsun, bana Türkçülük taslıyorsun. Dönüyoruz arkamızı, bakıyoruz ki senin bütün çocukların yurt dışında okuyor ve üstelik de çift vatandaş. Ama Türkçülükte senden sorulacak. Ya var mı böyle bir hikaye?
Evet, istersen yavaş yavaş toparlayalım.
Toparlayalım. Gençlere iltifatlarımızı sıraladık. Buradan böyle hani tekrar söyleyeyim, böyle toz pembe filan falan bir şeyler çıkartıyor değilim. Bir yığın kusur var. Bir yığın gençte bir yığın kusur var yani. Bence de. Ya ama ya yani bu böyle onun şu kusuru var, bunun bu kusuru var diye bakılacak olsa da dünyada hiçbir nesil kendisini çekemezdi yani. Ve benim kanaatime göre bu nesil dünyaya bugüne kadar gelmiş nesillerin hepsinden daha donanımlı. Dönemleri öyle olduğu için, şansları öyle. Yani hakkını verdiklerini düşünüyorum ben.
Peki, o zaman burada bitiriyoruz.
Sen de gençlere biraz iltifat et, sadece bana bıraktın iltifat işini.
Gençlere güveniyoruz zaten. O başından beri bilinen bir şey. Yani hep de güvendim ben zaten öteden beri. Bütün hayatım boyunca da onlarla birlikte oldum. Meslekte de hep öyleydi. Şimdi benim çok sayıda arkadaşım mesleği sürdürüyor. Yani 40'lı yaşlarında şu aşamada. Dolayısıyla onlarla beraber oldum hep. Gelecek gençlerindir. Ama kendi gelecekleriyle gelecek onlar. Bizim onları bırakacağımız bir gelecek pek fazla yok gibi duruyor.
Bitirdik biz diye.
Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. İlginizi, desteğinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.